Ayrım 44, sayfa 239, 3. bölüm, modern sosyoloji. 8. İşlevselcilik. Özgün bir metodoloji ve toplum teorisi olarak işlevselcilik, ilk önce Comte, Spencer ve Durkheim'ın çalışmalarında, ikincisi 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarındaki antropolojide, bilhassa A.R. Radcliffe Brown (parantez 1881-1955) ile Bronislaw Malinowski'nin (parantez 1884-1942) yazılarında ortaya çıkmıştı. Toplumsal kurumların yalnızca özgür toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere var olduğu şeklindeki argümanından dolayı sosyolojik işlevselciliğin gelişmesini en çok etkileyen kişi olarak genellikle Durkheim'ın adı anılmıştır. Durkheim'a göre bütün ahlaki sistemler toplumsal örgütlenmenin bir işlevine karşılık gelmekte ve her toplum anormal durumlar dışında aksamadan çalışması açısından zorunlu bir ahlak geliştirmektedir. (Parantez Durkheim 1953 sayfa 56) Nitekim sosyolojik yöntemin kurallarında toplumsal bir olgunun işlevinin kendiliğinden toplumsal açıdan yararlı sonuçlar doğurması nedeniyle toplumsal olduğunu açık bir dille ortaya koyuyordu. Toplumsal bir fenomeni açıklamak için onu üreten asıl neden ile yerine getirdiği işlev ayrı ayrı incelenmelidir. (Parantez Durkheim 1982 sayfa 123) Durkheim'a göre neden ile işlev özgül amaçlarla, özellikle toplumsal dayanışmayla ve organik bir bütün olan toplumun varlığının korunmasıyla bağıntılı amaçlarla ilgiliydi. Durkheim'ın bütüncül işlevselciliği, toplumsal olguları tek başına bu olguların bağlı oldukları neden üzerinde odaklanarak değil, aynı zamanda onların işlevlerini genel uyumun kurulmasında göstererek açıklamaya çalışıyordu. (Parantez Durkheim 1982 sayfa 125) Bunun için Durkheim iş bölümünü analiz ederken onun asıl nedeni olarak ahlaki ve maddi yoğunluğun artmasını, işlevi olarak da yerine getirdiği toplumsal ihtiyacı, yani modern sanayi toplumunun toplumsal yapısını bütünleştirmeyi saptıyordu. Durkheim özel olarak toplumsal olguların işlevinin ahlaki olduğunu göstermeyi istiyordu. Toplumsal kurumlar normal olarak toplumsal dayanışmanın hedeflerini yerine getirmek üzere çalışırdı. Ahlak da bütün toplumun kolektif vicdanını somutlaştıran toplumsal işlevlerin bir yapısını oluşturmaktaydı. Eğitim ile din tam da bu şekilde farklı bireyleri toplumsal kolektivite halinde birleştiren ahlaki değerleri güçlendirerek etkili oluyorlardı. Benzer biçimde bütün toplumların normal ve sağlıklı bir özelliği olan suç, hem kolektif duyguları pekiştirmeyi hem de ahlakın ve hukukun normal evrimini kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Durkheim'ın savına göre suç oluşturan davranışların varlığı, kolektif vicdanın esnekliğinin bir göstergesiydi. Normal düzeyde seyreden suç işleme eğilimi, kolektif vicdanın toplum içindeki bütün farklılıkları bastıracak tam otoriteden yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. Suçun kendisi, bireylerin kendilerini bireyler olarak ifade edebilmelerini sağlayan toplumsal koşulların varlığını yansıtır. Hiç suç olmasaydı bu durum gerçekleşmezdi. Kolektif duygular tarihte benzeri görülmemiş bir yoğunluğa ulaşırdı. Ahlaki vicdanın sahip olduğu otorite aşırı olmamalıdır. Aksi takdirde hiç kimse ona baş kaldırmaya cesaret edemez ve otorite çok kolayca değişmez bir form halinde taşlaşırdı. Demek ki suçun varlığı, kolektif duyguların her türlü bireysellik ve özgünlük duygusunu silecek kadar güçlü olmadığını göstermektedir. Parantez Durkheim 1982 sayfa 101. Durkheim'ın kurumlara işlevsel yaklaşımı 19. yüzyıl evrimciliğinin çerçevesi içinde yetersiz kalmakla birlikte genetik ve tarihsel boyutlarının zararına olacak biçimde toplumun eş zamanlı yapısal boyutlarını öne çıkarmaya eğilimliydi. Toplumu farklılaşmamış ve bütünleşmiş bir bütün halinde kavrayıp karmaşık bir birliğin sürekliliğinin sağlanmasında çeşitli öğelerin bağımsız işlevler gördüğünü varsayan anlayış, mekanik ve organik dayanışma gibi soyut, tarihsel olmayan toplum tipolojileri doğurarak işlevi gelişmeden ayırma gibi bir noktaya varmaktadır. Malinowski ile Radcliffe Brown, Pasifik bölgesindeki kabile toplulukları, parantez, Trobriand ve Andaman adalarında yaşayan topluluklar, üzerinde yaptıkları incelemelerde genel anlamıyla benzer bir doğrultuda evrimci ve yayılmacı yaklaşımı reddedip yapısal ve sistemik analizi savunmuşlar. Bu özgül kurum ya da geleneğin kaynağının ne olduğunu irdelemekten ziyade bu kurumun daha genel bağlama nasıl uyum sağladığını, parçanın bütünle nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmışlardı. 20. yüzyıl başlarının Britanya antropolojisi de Amerikan kültür antropolojisine ve Alman etnolojisine karşıt bir çizgide toplumsal yapıyı analiz ederken toplumu bütünleşmiş bir sistem olarak açıklayan özgün bir sosyolojik yaklaşım geliştirmişti. Radcliffe Brown, her kültürün genel yasalar ya da işlevlerin geçerli olduğu, işlevsel açıdan birbiriyle ilintili bir sistem meydana getirdiğini savunarak, parantez, Radcliffe Brown, 1952, sayfa 180. Kökenler arayışını, kurumların ve geleneklerin tarihsel geçmişinin izini sürmeyi özellikle bırakmıştı. Malinowski ise antropolojinin komünel yaşamın toplumsal, kültürel ve psikolojik öğelerinin totalliğini ele alması gerektiğini, zira bu öğelerin içlerinden herhangi birisinin diğerlerinin hepsini dikkate almadan anlaşılmayacağı ölçüsünde iç içe geçtiğini, parantez Malinowski 1922 sayfa 16 belirtiyordu. Bu doğrultuda büyü, ilkel toplumlarda ilkel uygarlığın başka etkenleriyle karşılanamayacak olan toplumsal bir ihtiyacı karşılayarak vazgeçilmez bir işlevi yerine getirirken, cenaze töreninin işlevi genelde toplumsal yaşamda oynadığı rolde, dolayısıyla yapısal sürekliliğin korunmasına yaptığı katkıda görülüyordu. Radcliffe Brown'a göre, bir toplumsal sistem, yani toplumsal faydaların toplamıyla birlikte, bir toplumun total sosyal yapısı, işlevsel bir birlik meydana getirmekte, bütün parçaların asgari bir uyum ya da iç tutarlılıkla, yani hem çözülemeyecek hem düzenlenemeyecek nitelikte olan, kalıcı çatışmalara yol açmadan bir arada işlediği bir durumu oluşturmaktaydı. Kültür bütünleşmiş bir bütündü. Herhangi bir inancı, kuralı, geleneği ya da kurumu açıklamak, öğeyi işlevsel temelde bir sistem olarak kültürün yapısıyla bağlayan bir analizi yapmayı gerekli kılıyordu. Parantez, Radcliffe Brown, 1952, bölüm 9. Bu toplum modeli, çatışma ve çelişki öğelerine değil, uyum ve tutarlılık öğelerine vurgu yapmaktadır. Bir sistemin işlevsel birliği, toplumsal düzen temelinde tanımlanmıştır. İşlevselcilik, toplumun bütüncül çerçevede açıklarken, sistem içindeki her şey bütün açısından kendiliğinden işlevsel olduğu için çatışmaya dayalı olan değişimin sistemin temelini bir tehdit şeklinde kavranması gerektiği düşüncesini içermektedir. İşlevselciliği muhafazakar bir sosyolojik teori sayma eğiliminin kaynağı, büyük ölçüde bütünleşmeye duyduğu temel ilgisi ve toplumu bir insan organizmasına benzetmesidir. Parantez, burada toplumsal sağlık, toplumsal düzenle, hastalık ise toplumsal çatışmayla özdeşleştirilmiştir. Nitekim iş bölümünde ele alınan başlıca problem, ileri toplumlardaki gün geçtikçe artan toplumsal farklılaşmayı, doyurulmaz arzu ve iştahları düzenlemenin bir aracı olan toplumsal bütünleşme ihtiyacıyla uzlaştırmaktır. Durkheim'a göre iş bölümünün işlevi, insan organizmasının çeşitli unsurlarında olduğu gibi normal koşullarda birliği sağlama yönündeydi. Fakat anormal biçimi de muhalefet ve çatışma doğuruyor, sonuçta yaygın bir anomi durumuyla karşılaşılıyordu. Bununla birlikte Durkheim'ın özellikle toplumsal düzen problemlerine ilgi duyan bütüncül işlevselciliği, bireyleri temel alan nominalist toplum anlayışını ve toplumsal fenomenlerin psikolojik temelde açıklanmasını reddeden nesnel bir toplum bilimi geliştirmeye yönelik bir girişim sayılabilir. İşlevselcilik, Durkheim'ın sosyolojisindeki ilk gelişmesi dikkate alındığında, 20. yüzyılın ilk yarılarında Avrupa sosyolojisinin ana akımında ciddi bir varlık gösteremiyordu. İlk Amerikan sosyologları, parantez, Albion Small, Robert Park, Charles Cooley ve W. E. Thomas, Tard'ın bireyci psikolojik yaklaşımı ile Simmel'in toplumlaşma teorisine yakınlık duymuşlardı. Parantez, tabii bu sosyologların ikisi de Durkheim'ın toplumu kolektif bir fenomen olarak kavrayamama eleştirisine uğramışlardı. Amerikan bireyciliği, ampirizm ve sosyal psikoloji ile birleştiğinde Avrupalı sosyologların tarzında bir toplum teorisinin gelişmesini engelliyordu aslında. Yine de Amerika'da 1930'lu yıllarda Amerikan entelektüel kültüründe derin kökler salamamasına rağmen dogmatik bir Marksizm biçiminde kolektivist bir toplum anlayışı boy göstermişti. Sosyolojik işlevselcilik, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki başlıca sosyolojik paradigma, Amerikan sosyolojisinin ön ayak olduğu ilk kayda değer bütüncül toplum anlayışı olarak geliştirilmişti. Kingsley Davis'in İnsan Toplumunda, parantez 1949, toplum makro sosyolojik bir çerçevede asıl olarak bütünleşme ve hayatı idame ettirme ile parçaların bütünle ilişkisi üzerinde odaklanarak açıklanırken, Talcott Parsons'un parantez 1902-1979 çalışmalarında da işlevselcilik bir sistemler analizi biçiminde kurallaştı. Talcott Parsons, ilk dönem Amerikan sosyolojisinin ağırlıkla bireyci olan sosyal psikolojik teorisinden savaştan sonraki bütüncül antipsikolojik bakış açısına geçişin başlıca simasıydı. Parsons, egemen olan antiteorik sosyolojik ampirizme karşıt olarak bir bütün şeklinde kavranan tutarlı bir toplum teorisi geliştirmiş ilk Amerikan sosyologuydu. Yine de Parsons'un 1930'lu yıllardaki çalışmaları, parantez, en parlak örneği 1937 tarihini taşıyan toplumsal eylemin yapısıydı. Antifaydacı, iradeci bir eylem teorisinin geliştirilmesi dışında kesinlikle işlevselci değildi. Parsons burada Weber ile Durkheim'ı toplumsal bütünleşmenin toplum üyelerinin meşru görerek benimsediği bir ortak normlar ve değerler çekirdeği etrafında toplanmış olduğu yolundaki kavrayışlarıyla ayrı bir yere koyuyordu. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Radcliffe Brown, R A D C L I F F E tire B R O W N. Bronislav Malinowski, B R O N I S L A W M A L I N O W S K I. Trobriand, T R O B R I A N D. Albion Small, A L B I O N S M A L L. Robert Park, R O B E R T P A R K. Charles Cooley, C H A R L E S C O O L E Y. Kingsley Davis, K I N G S L E Y D A V I S. Talcott Parsons, T A L C O T T P A R S O N S.